Ayrım 37, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 404. Fonenke ayağa kalkıp odada haritaların bulunduğu bir köşede bir şey aramaya başladı. Sonra elinde bir rulo ile geri gelip onu masaya yaydı. Baltık Denizi'nin merkez bölümünü gösteren bir deniz haritasıydı. Haritanın köşelerine çakıl taşlarıyla ağırlıklar yerleştirdi. 1979 sonbaharı dedi. Daha kesin konuşmak gerekirse Ağustos ile Eylül ayları. Neredeyse bütün gemilerimizde her zamanki sonbahar tatbikatlarımıza çıkmıştık. Bu tatbikatın çok özel bir yanı yoktu. Ben genelkurmaya bağlıyken oluyordu ve görevim gözlemcilikti. Manevraların başlamasından bir ay kadar önce bütün planlar ve zaman çizelgeleri hazır edilmiş halde navigasyon notaları düzenlenmiş ve gemiler belli bölgelerde konuşlandırılmış durumdayken ben de kendi planımı yaptım. Bir dosya açtım ve adına gizli dedim. Hatta yüksek kumandan bile onu imzalamıştı ama tabii kendisi durumu bilmiyordu. Tatbikatın içine çok gizli bir unsur daha sıkıştırdım. Buna göre denizaltılarımızdan biri çok ileri bir teknolojiyle uzaktan kumandayla yönetilen bir tankerden yakıt alacaktı. Tamamen uydurma bir senaryoydu ama olası olarak görülebilecek bir şeydi. Tam olarak yerini ve saatini de not etmiştim. Smallland Destroyer'inin güvertesindeki gözcülerle birlikte o saatlerde o yere yakın olacağını biliyordum. Dokümanı eve yanıma aldım. Geceleyin onu silah dolabına kilitledim. Ve ertesi gün karargaha gittiğim zaman onu yazı masamda sakladım. Aynı işi birkaç gün boyunca tekrarladım. Sonraki hafta belgeyi sırf bu iş için kiraladığım bir banka kasasına koyup güven altına aldım. Aslında yırtıp atmayı düşünmüştüm ama sonra ileride delil olabileceğini düşünüp vazgeçtim. Tatbikatlar başlamadan önceki hafta hayatımda geçirdiğim en zor haftaydı. Louis'in bir şeyden şüphelenmediğinden emin olmak istiyordum. Ama ona öyle bir tuzak kurmuştum ki şüphelerimin eğer gerçekten temeli varsa bu iş ikimizi de yıkacaktı. Harita üstünde bir noktayı gösterdi. Wallander öne eğilip onun Gotska Sandön'ün kuzeydoğusunda bir yer olduğunu gördü. İşte burası denizaltıyla var olmayan tankerin sözüm ona buluşacakları yer olacaktı. Yani tatbikatların yapılacağı alan çevresinde. Rus gemilerinin bizi izlediği gerçeğinin olağan dışı bir tarafı yoktu. Varşova Paktı ülkeleri manevralarını yaparken aynı şeyi biz de yapmıştık. Provokasyonu önlemek için arada ihtiyatlı bir mesafe bırakırdık. O uydurma buluşma noktası olarak burayı seçmemdeki sebep aynı günün sabahında yüksek kumandanın Berga'ya bırakılacak olmasıydı. Dolayısıyla Destroyer de tam zamanında doğru yerde, sözüm ona yakıt alma operasyonu gerçekleşeceği sırada orada, yani operasyonun en faal olduğu yere doğru yolda olacaktı. ''Sözünüzü kesmek istemiyorum.'' dedi Wallander. ''Ama operasyonda bu kadar gemi işin içindeyken böylesi sıkışık bir programı izlemek mümkün müydü?'' ''Bütün tatbikatın önemli bir parçası da buydu zaten. Savaş halindeyken ihtiyacınız olan tek şey çok fazla para değildir. Aynı zamanda zamanlama konusunda çok iyi olmak gerekir.'' Wallander kulübenin çatısından küt diye yüksek bir ses gelince yerinden sıçradı. Fonenke ise hiç tepki vermemişti. ''Ağaç dalı'' dedi. ''Bazen damın üstüne düşüp gürültü çıkarıyorlar. Kurumuş olan ölü meşe ağacını kesmeyi teklif ettim ama kimsede elektrikli testere yoktu. Gövdesi kocaman. Bana kalırsa meşe ağacı 19. yüzyılın ortalarından kalma gibi veya o civarlardan.'' Sonra yeniden 1979 Ağustos'unun sonunda neler olduğunu anlatmaya geri döndü. Sonbahar tatbikatları kimsenin aklına gelmeyen ekstra olaylara sahne olmuştu. Stockholm'in güneyindeki Baltık Denizi'ne meteoroloji uzmanlarının önceden kestiremediği çok feci bir lodos fırtınası vurmuştu. Denizaltılardan biri en iyi genç kaptanlarımızdan Hans Olof Feldhall'ın kumandanlığını yaptı. Denizaltının dümeni bozulmuş ve bizler onu Musköy'e geri götürene dek beklemesi için Brovikene çekilmişti. Denizaltıda bulunanların fırtına esnasında hiç de hoş olmayan saatler geçirdiklerine şüphe yok. Çünkü denizaltılar kolaylıkla yuvarlanabilirler ve buna ilave olarak bir korvet Hevringe açıklarında su almaya başlamıştı. Mürettebatı boşaltılıp bir başka gemiye aktarıldı ama korvet batmadı. Her neyse tatbikatın önemli bir bölümü planlandığı gibi yapılamadı. Rüzgarlar zaman içinde hızını biraz kaybedince biz de manevranın son bölümünü uygulamaya hazırdık. Kabul etmem gerekir ki denizaltı ile tankerin hayali buluşmasından önce günlerce uyuyamamıştım. Ama kimse benim her zamankinden daha gergin olduğumu fark etmişe benzemiyordu. Biz gidip yüksek kumandanı indirdik. Gördüklerinden memnun olmuşa benziyordu. Smoland'ın kaptanı birden hiç beklenmedik şekilde tam yol ileri emri verdi. Gemisinin iyi durumda olduğunu görmek ve emin olmak için. Ben ilk önceleri o bölgeyi çok çabuk geçeceğimizi düşünerek çok endişelenmiştim. Ama yüksek dalgalar destroyerin hızını arttırmasını engellemişti. Bütün sabahı endişeyle kaptan köprüsünde geçirmiştim. Kimse bunda bir tuhaflık olduğunu düşünmedi. Sonuçta kumandandım. Kaptan gemisinin idaresini ikinci kaptan Jörgen Mattsson'a devretti. Saat 10'a çeyrek kala bana teleskopunu uzatıp işaret etti. Yağmur yağıyordu ve hava çok sisliydi. Ama tespit ettiği şeyin şüphe götürür yanı yoktu. İleride önümüzde limanla aramızda bir yerlerde iki balıkçı teknesi vardı. İçinde Rus deniz devriye teknelerinden tanıdığımız bütün antenler ve güvenlik teçhizatını taşıyordu. Teknelerine tek bir balık bile atmadıklarına ama içinde Rus teknisyenlerin olup bizim telsiz bağlantılarımızı dinlediklerine hiç şüphe yoktu. Bu arada uluslararası sularda olduğumuzu belirtmeliyim. Orada olmak için her türlü hakları vardı.
Yani bir denizaltı ile bir tanker mi bekliyorlardı?
Mattsson bunu bilmiyordu tabii. Ne yaptıklarını sanıyorlar diye sordu. Bu kadar açıklarda, manevra yaptığımız sularda. Cevap olarak ne söylediğimi hala hatırlıyorum. Belki de gerçekten sıradan balıkçı tekneleridir. Ama yardımcı kaptan ikna olmamıştı. Kaptanı çağırdı. O da bunun üzerine kaptan köprüsüne geldi. Bizler balıkçı teknelerinin varlıklarını rapor edip bildirirken destroyer seferine ara verip durmuştu. Bir helikopter gelip bir süre üstümüzde uçtu. Sonra biz onları yalnız bıraktık. O sırada ben kaptan köprüsünden ayrılmış ve tatbikatlarda kullandığım kabine inmiştim.
Yani artık bilmek istemediğiniz bir şeyi artık biliyordunuz.
Beni hasta eden dünyada hiçbir hastalığın yapamayacağı şekilde hasta eden bir olaydı. Kabinime gelince kustum. Hiçbir şeyin bir daha artık eskisi gibi olamayacağı düşünceleriyle uzandım sonra. Başka bir olasılık yoktu. Hazırladığım uyduruk belge Varşova Paktı ülkelerinin eline geçmişti. Louis'in bir ortağı olmalıydı tabii, bunu umut ediyordum. Yabancı istihbarat servisleriyle doğrudan bağlantılı olanın o olmasını istemiyor, daha çok bütün önemli bağlantılara sahip bir casusun yardımcısı olmasını arzu ediyordum. Ama böyle bir şeye inanmakta bile zorlanıyordum. Hayatını didik didik inceledim ve düzenli olarak buluştuğu kimse olmadığını anladım. Hala işleri nasıl yürüttüğünü bilmiyordum. Hatta benim tezgahladığım dökümanın kopyasını nasıl çıkardığını bile bilmiyordum. Fotoğraf mı çekmişti, yoksa oturup elle mi çizmişti, yoksa basbayağı ezberlemiş miydi ve bilgiyi nasıl iletiyordu? Hatta daha önemlisi elbette bütün gizli dokümanları nereden temin ediyordu? Benim silah dolabımın içindekiler yeterli olmaktan uzaktı. Kimin için çalışıyordu? Bilmiyordum. Üstelik de bir yıldan fazla zamanımı neler olduğunu anlamak için harcamama rağmen... Ama gözlerimin önüne serilen delillere inanmak zorundaydım. Orada kabinimde öylece uzanmış, güçlü motorların titreşimlerini hissediyordum. Artık kaçış yoktu. Hiç tanımamış olduğum bir kadınla evli olduğumu kabul etmek zorundaydım. Ki bu kendimi de tanımamış olduğum anlamına gelirdi. Nasıl olur da onu bu kadar yanlış algılamış olabilirdim?
Håkan von Encke ayağa kalkıp deniz haritasını rulo yaptı. Yeniden raftaki yerine kaldırdıktan sonra kapıyı açıp dışarı çıktı.
Wallander az önce duyduklarını hala hazmedememişti. Çok fazlaydı ve cevabı verilmemiş çok fazla soru vardı. Folenke içeri geri gelmişti, kapıyı kapattı, fermuarının kapalı olup olmadığını kontrol etti. ''Bana neredeyse 30 yıl önce olmuş şeylerden bahsediyorsunuz.'' dedi Wallander. ''Bu çok uzun bir zaman. Ya şimdi olanlar?'' Folenke yanıtlarken birden isteksizleşmiş ve somurtmuştu. ''Bu sohbete başlarken ne dedim, unuttunuz mu? Size karımı sevdiğimi söyledim. Bunu değiştirebilecek bir şey yapamazdım, her ne yapmış olursa olsun.''
''Herhalde bildiklerinizi onunla yüzleştiniz.''
''Yüzleşmeli miydim?''
''Onun ülkemize karşı bir suç işlemiş olması zaten bir şey. Ama sizi de aldattı, sırlarınızı çaldı. Bildiklerinizi ona söylemeden onunla yaşamaya devam etmiş olamazsınız.''
''Yapamaz mıydım?''
Wallander kulaklarına inanamıyordu. Ama avuçları arasında boş çay fincanını yuvarlayan adam söylediklerinde ciddi görünüyordu.
''Ona gerçekten bir şey söylemediğinizi mi söylüyorsunuz?''
''Hiç.''
''Hiç? Ama bu inanılmaz.''
''Fakat gerçek. Eve gizli doküman getirmeyi bıraktım. Birden ve açıklanamayacak bir şey değildi. Görevim değişince evrak çantamın akşam geldiğimde boş olmasında tuhaf bir yön yoktu.''
''Ama bir şeyler fark etmiş olmalı. Fark etmediğine inanmak imkansız.''
''Ona hiçbir zaman bir şey söylemedim. O tıpkı daha önceki gibiydi. Birkaç yıl sonra bütün bunların kötü bir rüya olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ama tabii yanılıyor olabilirdim. Onun içini okuduğumu fark etmiş olabilirdi. Böylece biri diğerinin ne bilip bilmediğine emin olamadan birlikte bir sırrı paylaşmaya devam ettik. Bu böylece bir gün her şey değişene kadar devam etti.''
Wallander ne söylemeye çalıştığını bilmiyordu ama tahmin ediyordu. ''Denizaltıları mı kastediyorsunuz?''
''Evet. O sıralarda İsveç Savunma Kuvvetleri'nde bir casus olduğundan yüksek kumandanın şüphelendiğine dair bir söylenti dolaşıyordu ortalıkta. İlk uyarı taraf değiştirmiş bir Rus ajanının Londra'da konuşmaya başlamasıyla geldi. İsveç ordusunda Rusların çok önem verdiği bir casus vardı. Standartların üstünde biri, gerçekten değerli olan bilgilere nasıl ulaşılacağını bilen biri.''
Wallander ağır ağır başını iki yana salladı. ''Bunu anlamak çok zor.'' dedi. ''İsveç ordusunda bir casus. Karınız bir okul öğretmeniydi. Boş zamanında yetenekli genç dalgıçlara ders veriyordu. Sizin evrak çantanız boşsa ordu sırlarını nasıl ele geçirmiş olabilir?''
''Saf değiştirmiş olan Rus'un adının Ragulin olduğunu hatırlıyorum.'' O sıralarda taraf değiştiren pek çok kişiden biriydi. Onları bazen ayırt etmekte zorlanırdık. Belli ki adam Rusların neredeyse taptığı o kişinin ismini veya detaylarını bilmiyordu. Ama bildiği bir şey vardı ki olayın bütün çerçevesini inanılmaz derecede değiştirdi. Benim açımdan da öyle.
Neydi? Folenke boş fincanını bıraktı, sanki kendisini toparlamaya çalışıyor gibiydi. O bununla meşgulken Wallander'de Hermann Eber'in Kirov adında karşı tarafa kaçan bir başka Rus'tan bahsettiğini hatırladı.
''Bahsedilen casusun bir kadın olduğu.'' dedi. ''Ragulin İsveçli casusun bir kadın olduğunu duymuştu.''
Wallander bir şey söylemedi. Fareler avcı kulübesinin duvarlarını içten içe sessizce kemirmeye devam ediyorlardı. 32. Kısım. Pencerelerden birinin önünde şişe içinde yarısı tamamlanmış bir gemi maketi vardı. Wallander onu von Enke masadan kalkıp ikinci kez dışarı çıktığı zaman fark etmişti. Karısının bir casus olduğunu bir başkası önünde kabul etmek durumunda kalması anlaşılan von Enke'yi konuşmaya devam edemeyecek kadar perişan etmişti. Birden özür dileyip odadan çıkarken Wallander onun gözlerinin yaşlı olduğunu fark etmişti. Kapıyı açık bırakmıştı. Dışarıda gün ışımak üzereydi. Dolayısıyla kulübenin yanık ışıklarını birinin fark etmesi tehlikesi artık kalmıyordu. Von Enke geri geldiğinde Wallander hala minik gemiyi inceliyordu. Maketi yapmak için gereken beceriye hayran olmuştu.
''Santa Maria'' dedi Von Enke. ''Kolomb'un gemisi.
kafamı düşünmek istemediğim şeylerden uzak tutuyor. Bu sanatı bir denizciden öğrenmiştim. Alkol problemi olan yaşlı bir denizci mühendisten. Onu gemilere göreve vermek artık imkansız olmuştu. O da artık Karlskrona'da gezmeye ve herkese her şeye verip veriştirmeye başlamıştı. Ama şişede gemi yapma konusunda inanılmaz derecede başarılıydı. Ki insanın böyle bir iş için ellerinin çok titremesi gerektiğini düşünüyor insan. Buraya gelene kadar daha önce hiç böyle bir şeyle uğraşmamıştım.
İsimsiz ada dedi Wallander.
Ben mavi ada diyorum, bir adı olmalı. Mavi ay ve mavi tepe çoktan kullanılmış.
Yeniden masa başına geçtiler. Aralarında konuşmadan vardıkları sessiz bir anlaşmayla uykunun bekleyebileceğine karar vermişlerdi. Devam etmesi gereken bir konuşmaya başlamışlardı. Wallander artık kendi sırasının geldiğini anladı. Håkan von Encke'ye soracağı soruları bekliyordu. Her şeyin başlangıcı olduğunu düşündüğü şeyle başladı.
75. doğum gününüzü kutladığınızda diye başladı Wallander. Benimle konuşmak istemiştiniz. Fakat ben bir başkası yerine neden beni tercih ettiğinizi hala anlamış değilim. Asıl konuya bir türlü gelememiştik. Anlayamadığım birçok şey vardı. Hala da anlayabilmiş değilim.
Durumu bilmeniz gerektiğini düşünmüştüm. Oğlumla kızımız, ikimizin de tek çocuğu, hayatlarının bundan sonrasında birlikte olacaklarını umuyoruz.
Hayır dedi Wallander, başka bir sebep vardı, buna eminim. Ayrıca bana bütün gerçeği anlatmamanıza canımın sıkıldığını da belirtmem gerekiyor.
Von Encke hiçbir şey anlamamış gibi bakıyordu.
Louis'le bir kızınız vardı dedi Wallander, Sinye. Nicholas Gordon'da bakılan kızınız. Gördüğünüz gibi nerede olduğunu bile biliyorum. Siz ondan hiç bahsetmediniz. Hatta oğlunuza bile.
Håkan von Encke kendisine bakıyordu. Oturduğu koltukta kas katı kesilmişti. Bu adam öyle kolay kolay gafil avlanacak biri değil diye düşündü Wallander. Ama şimdi zor durumda kalmıştı.
Oraya gittim diye devam etti Wallander. Onu gördüm. Ayrıca onu düzenli olarak ziyaret ettiğinizi de biliyorum. Hatta kaybolmanızdan önceki gün oradaydınız. Gerçeği saklamaya devam edebiliriz. Bu konuşmayı da hiçbir şeyi aydınlatmayan, sadece durumu daha da bulanıklaştıran bir şey haline getirebiliriz. Tercih bizim. Daha doğrusu sizin tercihiniz. Ben kendi seçimimi çoktan yaptım.
Wallander von Encke'yi süzdü. Adamın neden tereddüt ettiğini merak ediyordu.
''Haklısınız tabii'' dedi von Encke sonunda. ''Sadece Sinye'nin varlığını inkar etmeye çok alışmıştım.''
''Niçin?''
''Louis için. Sinye ile ilgili olarak hep garip bir suçluluk hissetti. Üstelik Sinye'nin sakatlığının doğum sırasında yolunda gitmeyen bir durum nedeniyle veya hamileyken Louis'in yediği, içtiği veya yaptığı bir şey yüzünden olmamasına rağmen. Sinye hakkında hiç konuşmazdık. Louis için Sinye diye biri yoktu ama benim için vardı. Hans'a bir şey söyleyememenin üzüntüsünü hep yaşadım.
Wallander karşılık vermedi. Von Encke birden aklına gelmiş gibi,
''Hans'a siz mi söylediniz? Bu gerekli miydi?'' dedi.
Ona bir kız kardeşinin olduğunu söylememeyi utanç verici olarak gördüm.
Nasıl karşıladı?
Çok bozuldu ki bu anlaşılır bir şey, kendisini aldatılmış hissetti.
Von Encke ağır ağır başını iki yana salladı.
Louis'e söz vermiştim ve bu söze sadık kaldım.
Bu sizin onunla konuşmanız gereken bir konu veya hiç konuşmazsınız ki bu da aklıma bambaşka bir soruyu getiriyor. Birkaç gün önce Kopenhag'da ne yapıyordunuz?
Von Encke gerçekten afallamış haldeydi.
Wallander artık el üstünlüğünün kendisine geçtiğini hissediyordu. Şimdi iş masanın karşı tarafında oturan bu adama doğruyu söyletmek için elindeki kozu nasıl oynayacağındaydı. Sorulması gereken daha pek çok soru vardı.
Kopenhag'da olduğumu nereden biliyorsunuz?
Bu soruya şimdilik cevap vermeyeceğim.
Neden vermiyorsunuz?
Çünkü yanıt çok önemli değil. Ayrıca soruları artık ben soruyorum.
Buna bir polis sorgulaması altında olduğum şeklinde mi algılamalıyım?
Hayır. Yalnız kaybolduğunuz günden beri oğlunuzla kızımı inanılmaz bir üzüntüye ve sıkıntıya soktuğunuzu unutmayın. Doğrusunu söylemek gerekirse bu davranışınızı düşündükçe öfkeleniyorum.
beni sakin tutabilmenizin tek yolu sorularıma doğru yanıtlar vermeniz olacaktır.
Çalışırım.
Hans ile bağlantı kurdunuz mu?
Hayır.
Böyle bir niyetiniz oldu mu?
Hayır.
Orada ne yapıyordunuz?
Biraz para çekmeye gitmiştim.
Ama az önce Hans ile bağlantıya geçmediğinizi söylemiştiniz. Bildiğim kadarıyla Louis ile ortak banka hesaplarınızla Hans ilgileniyordu.
Danske Bankası'nda kendi kontrolümüzde olan bir başka hesabımız daha var. Emekli olduktan sonra deniz kuvvetleri gemilerinde kullanılan silah sistemleri üzerine çalışan bazı üretici firmalar için danışmanlık yaptım. Maaşımı dolar olarak alırdım. Vergiden kaçınma gibi bir durum vardı mutlaka.
Ne gibi bir miktardan bahsediyoruz burada?
Bunun konumuzla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Tabii beni vergi kaçırmakla suçlamaya niyetiniz yoksa.
Çok daha önemli şeylerden zan altındasınız. Fakat lütfen soruya cevap verin.
Yaklaşık 500.000 İsveç kronu kadar.
Neden paranızı yatırmak için bir Danimarka bankası seçtiniz?
Danimarka kronu istikrarlı görünüyordu.
Peki Kopenhag'a gitmenizin başkaca bir sebebi yok muydu?
Hayır.
Oraya nasıl gittiniz?
Norrköping'den trenle, oraya da taksiyle gittim. Eskil, onunla tanışmıştınız. Beni Fyrudden'e kadar götürdü. Geri döndüğümde de gelip aldı.
Wallander duyduğu şeye inanmamak için bir sebep göremiyordu en azından şimdilik. Ve Louis sizin bütün bu beyan edilmemiş paranızdan haberdardı.
O da hesaba benim gibi erişebiliyordu. İkimizin de kötü bir niyeti yoktu. İkimiz de İsveç'te vergi oranlarının utanç verici derecede yüksek olduğunu düşünüyorduk.
Şu anda paraya neden ihtiyacınız oldu?
Çünkü nakdim bitmişti. Her ne kadar sade ve dikkatli yaşasanız da insan bir şekilde para harcıyor.
37. ayrılığın sonu. Sayfa 415.